Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Azer 1402, Hicri Kameri 6 Cemazilahir 1445 ve Miladi Takvimle 20 Aralık 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın Gerçek Yüzü ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere haberleri aktaracağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi Pakistanlı mevkidaşına hitaben, Pakistan sınırlarının güvenliği için daha fazla gayret göstermeli. Katarlı mevkidaşıyla görüşen Emir Abdullayan, zaman Amerika ve Sünnist rejimin aleyhine ilerlemekte dedi. Komutan Selami, Gazze sakinleri şu günlerde İsrail'i yenme formülünün provasını yapıyor. İsveç Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran-Moskova kapsamlı anlaşması son şeklini aldı dedi. Ve Siyonist soykırım 75. gününde. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik soykırımının sürdürdüğüne ve uluslararası kuruluşların bu suçları durdurma konusunda başarısız kaldığını işaret ederken, İslam ülkelerinden koordineli bir şekilde İsrail'in suç makinesini durdurulması için baskı uygulaması gerektiğini vurguladı. Pakistan hükümetinin sınır güvenliğini artırması gerektiğini söyleyen reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle enerji alanında geliştirmesini temenni etti. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi de görüşmede İran'ın Sistan ve Beluchistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısına değinirken, şehitler için İran halkı ve hükümetine taziyede bulundu. Arif Alvi, İslamabad hükümeti ortak sınırların güvenliğinin artırılması ve bölgede terör gruplarının faaliyetlerinin önlenmesi için elinden geleni yapacaktır diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Bakan Emir Abdullahian, zamanın Amerika ve Sünnist rejimin aleyhine ilerlemekte olduğunu belirtti. Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Emir Abdullahian, işgalci rejim İsrail'in savaşı sürdürme ısrarının, bu rejimin askeri ve siyasi başarısızlığının ebadı ve yelpazesini genişlettiğini vurguladı. Gazze krizi için siyasi çözüm bulmak için bölgesel ve uluslararası çabaların artması ve Gazze'ye insani yardımların gönderilmesinin önemine vurgu yapan Emir Abdullahian, alınan bazı mesajlar ve işaretlere göre, Amerikalıların yeni çabalarında Filistinlilere yönelik yapılan cinayetlerle ilgili kendi hesaplarına Siyonist rejimden ayırmaya çalıştığını gösterdiğini, buna rağmen hala pratik olarak yenilgiye mahkum askeri süreçte İsrail rejiminin yanında durduklarını söyledi. Bakan Emir Abdullahian dün akşamda Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh ile dün gece bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Emir Abdullahian Haniyeh görüşmesinin detaylarını anlatmıştı. Kenani, bu görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve sahadaki durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve Sayın Haniyeh, direnişin sahadaki durumu hakkında kapsamlı bir rapor sundu demişti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, şu günlerde Gazze sakinlerinin işgal rejimi İsrail'e yerme formülünün provasını yaptığını belirtti. Komutan Selami, Huzistan vilayetinde katıldığı bir etkinlikte güçlü bir İslami İran'ı inşa etme arayışında olduklarını işaretle her alanda daha fazla ilerleme peşinde olduklarını vurguladı. Düşmanın İran milletinin daha güçlü haline gelmesine yol açtığına ve Filistin direnişinin yolu daha başında olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Selami, İsrail'in hızlı biçimde gücünü kaybetmekte olduğunu, yorgun, bıkkın, çürümüş, ümidini kaybetmiş ve güçsüz bir ordu ile Gazze şeridini yönetemeyeceğini vurguladı.
İsveç Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joran Bjelrosted, bu ülkenin mahkemesinin İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında verdiği karara tepki olarak İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Tahran'ın sert itirazları kendisine iletildi. Nuri hakkında verilen kararı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü, bu çağrıda ismi geçen İran vatandaşına karşı yapılan eylemleri şiddetle kınarken şunları söyledi. İran, Irak ve Avrupa halkına karşı, milletine karşı, en iğrenç terör eylemlerini ve insan hakları ihlallerini gerçekleştiren kişi ve grupların asılsız iddialarını en düşük adil muhakeme kriterlerine sahip mahkemede istinad edilmesi ve hukuki mekanizmalar istismar edilerek zehirli ve yıkıcı akımların siyasi maksatlarının takip edilmesine izin verilmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Batı Avrupa Genel Müdürü şunları ekledi. İsveç Mahkemesi bu uydurma ve sahte davanın görülmesi sırasında hukuki sürecin kriterlerini dikkate almadan asılsız suçlamalarda bulunarak yanlış yöne adım attı. Batı Avrupa Genel Müdürü ayrıca İran karşı terörist ve ayrılıkçı grupların amaç ve hedeflerini takip eden ve elleri 17 binden fazla İranlının kanına bulanmış bir grubun insan hakları savunucularının çifte davranışlarını bir kez daha kanıtladığına dikkat çekti. Batı Avrupa Genel Müdürü şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti, adaletsizliğin pençesinden tamamen kurtuluncaya kadar vatandaşlarının kaybettiği hakların peşinde koşmaya kararlıdır ve uygun adımları atma hakkını saklı tutar. İsveç Büyükelçiliği'nin geçici maslahat güzarı durumu en kısa sürede ülkesinin başkentine yansıtacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü İrna Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Tahran ile Moskova arasında uzun vadeli işbirliğine ilişkin kapsamlı anlaşma son şeklini aldı ve yakın gelecekte imzalanacak ifadelerine kullandı. Bugün Moskova'da düzenlendiği haftalık çevrim içi basın toplantısında medya muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Maria Zaharova, İrna muhabirinin sorusuna yanıt olarak şunu ekledi. İki ülke bu anlaşma üzerinde ayrıntılı ve yapıcı bir şekilde çalıştı ve bu konuda fikir alışverişinde bulundu. Artık bu anlaşmanın kesinleştiği söylenebilir. Ona göre İran ve Rusya yakın gelecekte iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalayacak ve bunun kesin tarihi açıklanacak. Zaharova şunları ekledi. Rusya bu anlaşmayı yakın gelecekte İran ile yapacağı üst düzey toplantılardan birinde imzalamayı planlıyor.
Siyonist işgalcilerin Gazze şeridinde sürdürdükleri vahşi soykırım bugün 75. gününe ulaştı. Siyonist katillerin bölgedeki toplu katliamları, insanlık dışı yıkımları, sivil kalabalıkların sığındığı yerleri kasten hedef alarak katliamlar yapmak suretiyle insanları gruplar halinde ortadan kaldırma uygulamaları devam ediyor. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre işgalci güçler hem havadan hem de karadan saldırılarına bugün de devam etti. Saldırılarda özellikle meskun evleri ve insanların toplu halde sığındıkları binaları hedef aldılar. İşgalci güçlerin Han Yunus'un doğusundaki Abesan ve Beni Suheyla beldelerine duman bombaları attıkları bildirildi. Abesan ve Beni Suheyla arasında bazı binaları bombalayarak havaya uçurdukları bilgisi verildi. Filistin İletişim Şirketi Siyonist işgalci güçlerin saldırıları sırasında Gazze bölgesinde internet ve iletişim bağlantılarının tamamen kesildiğini açıkladı. İşgalci rejimin yönetimi Gazze'de sergilediği vahşetin dünya kamuoyuna yansıtılmasını engellemek amacıyla son günlerde internet ve telefon bağlantılarını daha sık ve uzun sürelerle kesiyor. Cep telefonları hizmeti veren Oredo şirketi, telefon ve internet bağlantılarının kesilmesi yüzünden Gazze şeridindeki hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığına dikkat çekti. İşgal rejiminin uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Man mıntıkasına ve Gazze şeridinin doğusundaki Şocaiye mahallesine yoğun saldırılar düzenlediği haber verildi. İşgalci rejimin uçakları Deyrul Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesi civarında El Mısri ailesine ait evi hedef alan saldırısında 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Cebaliya'daki Ulvan, Ukel ve Enneccar ailelerinin vurulmalarının ardından hastanelere 20 şehit cenazesinin ulaştırıldığını duyurdu. İşgalci rejimin uçakları bugün sabahta Cebaliya bölgesine yoğun bir şekilde ve peş peşe saldırılar düzenledi.
El Kudra işgalciler son 24 saat içinde 17 korkunç katliam gerçekleştirdiler ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra, bir önceki basın toplantısından sonra geçen 24 saatlik süre içinde işgal güçlerinin Gazze'nin muhtelif bölgelerinde 17 korkunç katliam gerçekleştirdiklerini söyledi. Gazze'nin kuzey kesimindeki hastaneleri yıkan veya tamamen hizmet dışı bırakan işgalci saldırganların açıktan insanları katlettiklerini ve toplu katliamlar yaptıklarını vurguladı. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları 74. günü münasebetiyle bir basın toplantısı düzenleyen Eşref El Kudra, bir önceki açıklamasından sonra geçen 24 saatlik süre içinde işgalcilerin saldırılarında şehit edilen Filistinli sayısının 214'e, yaralananların sayısının ise 300'e çıktığını belirtti. Bununla birlikte henüz çok sayıda insanın da enkaz altında olduğuna dikkat çekti. El Kudra, son saldırılarda şehit edilenlerle birlikte soykırım saldırılarında şehit edilen Filistinli sayısının 19.667'ye, yaralananların sayısının ise 52.586'ya ulaştığını ifade etti. El Kudra, işgal güçlerinin hastanelere yönelik savaşı, saldırıları ve sağlık kurumlarının çalışmalarını engellemesi sebebiyle binlerce müzmin hastanın, yaralının, hamile kadının ve çocuğun hizmetten mahrum bırakıldığını vurguladı. Dünyanın böylesine korkunç bir vahşet karşısındaki suskunluğunu, özellikle sağlık hizmetlerine yönelik böylesine vahşice saldırılara karşı hiçbir şekilde harekete geçilmemesini ise anlamının mümkün olmadığını dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameney.
Kassam Tugayları Gazze'de Bubi tuzaklı bir tünelin patlatılması sonucu bazı işgalci askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Kassam Tugayları Gazze'de işgalci Siyonist kuvvetlere karşı direnişini sürdürüyor. Kassam son yaptığı bilgilendirmede birkaç işgalci askeri daha öldürüp yaraladıklarını duyurdu. Kassam'ın Telegram hesabından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi. Mücahitlerimiz Han Yunus şehrinin doğusundaki bir tünelin girişine Bubi tuzağı kurmayı başardı. Bir işgalci kuvvet tünelin girişine doğru ilerlediğinde tünelin patlatılması sonucu işgalci kuvvetler öldü ve yaralandı. Bu arada İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyelileri de Gazze şeridinin merkezindeki El Muraka bölgesinde tandom toplarıyla iki Siyonist askeri aracı hedef aldığını duyurdu. Seriyeliler ayrıca 3. Göz bölgesini füzelerle hedef aldıklarını kaydetti. Buna karşılık Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları, Şocaiye'deki savaş alanlarında RPG mermileriyle bir grup düşman askerini hedef aldıklarını, ardından çıkan çatışmada bazı işgalci askerlerin öldürülüp yaralandığını bildirdi. Direniş gruplarının Gazze'deki savaş alanlarında işgalcilere karşı çatışmalar sürüyor.
Bir askerinden daha öldüğünü de kabul eden İsrail rejimi ordusu ise Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana kayıp sayısının ise 466'ya yükseldiğini açıkladı. Bugün savaşın 75. gününde İsrail ordusu Gazze'de Filistin güçleriyle yaşanan çatışmada bir askerinden öldürüldüğünü, böylece Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana işgal ordusunun kayıp sayısının 466 askere ulaştığını duyurdu. İsrail ordusuna göre yeni öldürülen bu asker, Gafati Tugay'ındandı ve İsrail'in zırhlı teknolojisinin zirvesini taşıyan Nimr zırhlı personel taşıyıcısının sürücüsüydü. Ayrıca İsrail ordusunun istatistiklerine göre Gazze'de Kara Savaşı'nın başlamasından bu yana bu rejimin 139 askeri direnişçiler tarafından öldürüldü. Gazze'deki direniş gruplarının gerçek istatistikleri bundan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. İsrail ordusu bir başka açıklamasında Gazze'de son 24 saatte 29 askerin yaralandığını duyurdu.
İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı çarşamba sabahı iki İsrailli esirin Siyonist rejime gönderdiği yeni bir video mesajı yayımladı. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Serayel Kudus, 20 Aralık çarşamba sabahı serbest bırakılmaları için Siyonist hükümetten yardım isteyen iki İsrailli esirin videosunu yayımladı. Gazze şeridindeki tutuklulardan Gadi Musa bu videoda esirlerin ne istediğini anlaması için arkadaşları ve akrabalarından Netanyahu kabinesi üzerindeki baskıyı artırmalarını istiyor ve şöyle diyor: "Buraya, yani Gazze'ye 7 Ekim'de geldim. Bu da kendi tercihim değildi. Aileme dönmeyi umuyorum." Daha sonra Siyonist Savaş Konsey üyelerine ve bizzat Netanyahu'ya Savaş Bakanı Yoav Galant'a, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ve bu konsey üyelerinden Benny Gantz'a hitap eden İsrail esir şunları söyledi: "Her an ölüyoruz. Şarlarımızı dayanılamaz. Ölebiliriz çünkü İsrail ordusunun bizi bombalamayacağına dair bir güvence yok. Hissediyoruz ki canlı olarak dönmemizi istemiyorsunuz. Sizi cenazelerimizi karşılamak istiyorsunuz. Çünkü verdiğiniz çabalarla müzakere değerini düşürüyorsunuz." Bu videoda konuşan ikinci esir Elat Katsir, İslami Cihat Hareketi'nden elinde olduğunu belirterek, İsrail bombalamalarının tehlikesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek Netanyahu ve İsrailli karar vericilerden ateşkes ve esir takası için ne gerekiyorsa yapınız. Gazze'de ölmek istemiyoruz. Hayatımız büyük tehlike altında.
Yemen Ensarullu Hareketi lideri Abdülmalik Husi, işgal rejimi İsrail'in yasak Amerikan silahları ile çocuk ve kadınlara katliam etmekte olduğunu, Amerika'nın savaşından başından itibaren İsrail'in cinayetlerine ortak olduğunu belirterek her daim İsrail rejimi ve Amerika ile doğrudan savaşmayı arzu ettiğini vurguladı. Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi bugün yaptığı açıklamada Gazze Savaşı ve işgal rejiminin cinayetleri hakkında konuşurken bu rejimin hastanelere açık askeri hedefler haline getirdiğini belirtti. Siyonist rejimin askeri sahada yerindiğine de her daim sivillere saldırdığını hatırlatan Husi lideri, geçen 75 günde Siyonist düşmanın tüm soykırım araçları ile Filistin halkını hedef alıp en dehşet yöntemlerle katliam işlediğini vurguladı. Ülkelerin savaşta stratejik ve askeri üsleri normalde hedef alırken İsrail rejiminin tam küstahlıkla hastanelere saldırdığını ifade eden Husi, işgal rejiminin hastalar, yaralılar ve sağlık çalışanlarına saldırmakla övündüğünü, hatta UNRWA okullarına sığınanların bombaladığını da kaydetti. Amerika ve İngiltere, Fransa ve Almanya gibi bazı Avrupalı ülkelerin işgal rejimine desteğini eleştiren Husi, Gazze'ye destek gösterilerini engelleyen kimi Arap ülkelerini de hedef aldı. Amerika'nın uluslararası Yahudi Siyonizminin başka bir kolu olduğuna dikkat çeken Ensarullah lideri, bu ülkenin başkanının açık şekilde bir Siyonizm olduğunu onurla söylediğini ve bu yolda hareket ettiğini ifade etti. Amerika'nın bölgedeki üstlerinden Siyonist düşmanı desteklediğini hatırlatan Husi, Arap ülkelerinde olanlar dahil tüm silah depolarını İsrail'e destek için devreye soktuğunu belirtti. Suriye, Yemen ve Irak için cihat fetvası veren alimlerin Filistin karşısında sessiz kalmasını sorgulayan Abdülmelik Husi, Yemen milletinin doğru bir tavırla tüm düzeylerde Filistin'e desteklemek için elinden gelen yardımda bulunduğunu söyledi.
Malezya yönetimi, Siyonist İsrail'e ait gemilerin Malezya'nın limanlarını kullanmasını yasaklayan bir karara imza attı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim bugün yaptığı açıklamada, hükümetin Siyonist denizcilik şirketi ZİME, Malezya limanlarına giriş yasağı getirdiğini söyledi. Başbakan, Ulaştırma Bakanlığı'nın şirketi derhal geçerli olmak üzere kalıcı bir yasak uygulayarak derhal harekete geçeceğini söyledi. Enver İbrahim, hükümet aynı zamanda İsrail bayrağı taşıyan hiçbir geminin ülkeye yanaşmasına izin vermeme kararı almıştır. Ayrıca İsrail'e gelen gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemelerine de yasak getirilmiştir. Bu kısıtlamaların her ikisi de derhal yürürlüğe girecektir, dedi. ZİM şirketine Malezya limanlarına giriş izni veren geçmiş kararlarında tamamen iptal edildiği bildirildi. Malezya, coğrafi konumu ve limanları sebebiyle küresel deniz ticaretinde önemli bir pozisyonda yer alıyor.
Bir güvenlik kaynağı bugün sabah saatlerinde Irak'ın batısında yer alan El Amba vilayetindeki Amerikan Ayneset üstüne roketi saldırı düzenlendiğini duyurduğu kaynak, Amerikan liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Aynel Esed üssünün etrafına iki roket atıldığını ifade etti. Irak İslam Birliği'ne bir süre önce de Suriye'nin Haseke bölgesinin güneyinde yer alan Eşşedadi üssünü İHA ile hedef almıştı.
Saadet Partisi Milletvekili ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Hasan Bitmez için Tahran'da anma töreni düzenlendi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Gazze'deki katliamlarda Hristiyanların insani ahlaki ve dini sorumluluğu üzerinedir. Gazze şeridine yönelik kitlesel saldırının 74. gününde sabahın ilk dakikalarında Siyonist rejim güçleri Gazze'deki El-Medani Hastanesi'ni tamamen kapatarak hasta ve yaralılara hizmet vermesini engelledi. Haber kaynaklarına göre saldırgan Siyonist askerler bu sağlık tesisini kapatmanın yanı sıra çalışanlarını da tutukladı. Siyonistler hastanenin girişini de havaya uçurup yok etti. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren Siyonist rejim askerleri bu sabah Cenin'in güneybatısındaki Yabet kasabasına saldırarak insanların evlerine saldırdı. Bu saldırının ardından saldırganlarla bu kasabanın gençleri arasında çatışmalar yaşandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudre, İsrail ordusunun 7 Ekim 1945'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 19.453 Filistinli'nin şehit olduğunu, 52.286 kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin hükümetinin Gazze şeridindeki enformasyon bürosunun raporuna göre, Gazze şeridinde Siyonist ordu tarafından şehit edilen Filistinli çocukların sayısı 8.000'e ulaştı. Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze şeridinin çocukların yaşaması için dünyada en tehlikeli ve güvensiz yer olduğu, Gazze'de yaşayanların içinde bulunduğu zor koşullar, özellikle de çocukların durumu dikkate alındığında Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ailelerinin parçalandığını vurguladı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırılarında en az 6200 kadın, 300 sağlık personeli ve 97 gazeteci şehit oldu.
Birleşmiş Milletler'e göre kuşatma altındaki Gazze şeridi sadece çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri değil, aynı zamanda gazeteciler için dünyanın en güvensiz yeri. Birleşmiş Milletler bu örgütün işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Bürosu'ndan yapılan açıklamada gazetecilerin öldürülmesi ve zorla yerinden edilmesinin Gazze'deki olaylar hakkında haber yapma yeteneklerini engellediğini duyurdu. Bunlardan en sonuncusu Siyonist güçler tarafından Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir okula düzenlenen İHA saldırısı sırasında öldürülen 4 çocuk babası El Cezire kameramanı Samer Abu Dahak idi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzlem Örgütü yayınladığı raporda İsrail ordusunun Gazze şeridinde Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu vurguladı. Bu uluslararası kuruluş İsrail yetkililerinden de Gazze'de yaşayan Filistinlileri kasten yiyecek ve sudan mahrum bıraktıklarını açıkça ifade ettiğini belirtti. Bu kurumun bulgularına göre Gazze şeridinde yaşayanların %98'i bu şeritte yetersiz beslenme ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Gazze şeridinde yaşayanların %71'i açlıkla mücadele ediyor. Bunların %64'ü açlıkları gidermek için sebze, meyve, pişmemiş ve olgunlaşmamış gıdaların yanı sıra çürük maddeleri tüketiyor. Netanyahu'nun salcı ve barış karşıtı hükümetinin ve İsrail ordusunun Gazze'deki suçlarıyla yüzleşmede Müslümanlar gibi Hristiyanların da özel bir sorumluluğu var ve Hristiyan yeni yılı kutlamalarına bu olaylara dikkat çekmek ve bu insani, ahlaki ve dini sorumluluğu yerine getirmek için bir fırsat olması umuluyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci son siyasi yorumumuz Yemen'in Kızıldeniz'deki ciddi eylemi ve Amerika ile Siyonist rejimin kafa karışıklığı hakkındadır. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı soykırıma yol açan topyekün savaşının devam etmesi üzerine Yemenliler Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara doğru hareket eden her gemiyi hedef alıyor. Yemen ordusu Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek amacıyla Kızıldeniz'den işgal altındaki bölgelere giden gemileri ele geçiriyor veya füze saldırılarıyla hedef alıyor. Bloomberg Haber Ajansı bir gemi takip şirketinden alınan verileri aktararak pazartesi günü yaptığı açıklamada 46 geminin hedeflerine ulaşmak için Kızıldeniz'i seçmek yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu geçerek hedeflerine ulaştıklarını bildirdi. Bu arada Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osame Rabi de yaptığı açıklamada 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin Ümit Burnu'na doğru rota değiştirdiğini duyurdu. İşgal altındaki topraklara giden gemiler için Kızıldeniz'in alternatif nakliye rotası bu gemilerin varış noktasına ulaşma süresini 17 ile 22 gün arasında artırarak nakliye maliyetinin ve mal fiyatlarının artmasına hatta ertelenmesine neden oluyor. İsrail'in bazı ticari işlemleri ve borsaları ya düşecek ya da iptal edilecek. Siyonist rejimin deniz ticareti önemli ölçüde Kızıldeniz'e bağımlı olduğundan, Siyonistler Yemen'in bu rejime uyguladığı deniz ablukasının ekonomik sonuçlarından büyük endişe duyuyor. Eilat Limanı'nın genel müdürü Gideon Golber, Yemenlilerin tehditlerinin ve İsrail'e giden gemilerin geçişinin engellenmesinin ardından, Eilat Limanı'nın ticari açıdan felç olduğunu ve gemilerin artık buraya girmediğini söyledi. Siyonist rejimin ve Amerika'nın Yemen'e yönelik defalarca tehditlerine rağmen Yemen Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada işgal altındaki topraklara doğru hareket eden herhangi bir gemiyi hedef almaktan asla çekinmeyeceklerini duyurdu.
Bu açıklama Yemenlilerin Amerika ve Siyonist rejimin tehditlerine rağmen Kızıldeniz'de işgal altındaki bölgelere giden gemileri hedef alma politikasını sürdüreceğini gösteriyor. Yemenlilerin bu politikayı sürdürmesi, Amerika'nın Bir kez daha Siyonist rejime destek vermesinin neden olduğu ve yeni bir deniz koalisyonunun kurulduğu duyurulduğu Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, ticari gemilerin Kızıldeniz'den geçişini güvence altına alma iddiası ile çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu resmen duyurdu. Austin'e göre bu koalisyonda Bahreyn, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alacak. Bu koalisyonda dikkat çeken noktalardan biri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu gruba katılmamasıdır. Amerikalıların bu eylemine rağmen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasir el-Atefi Sana'da Kızıldeniz'deki maceranın sonuçları konusunda Amerika'yı uyardı ve şunları söyledi. Biz filolarınızı, gemilerinizi, denizaltılarınızı, uçak gemilerinizi batıracak imkanlara sahibiz. Bu hap bakan ayrıca Amerika ve müttefiklerine hitaben şunu söyledi. Kızıldeniz sizin mezarlığınız olacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri ve özellikle Türkiye'nin bu birliğe üye olma konusundaki adımlarını konuşmak istiyoruz. Hem de karşı tarafın Avrupa Birliği'nin bu gündemle ilgili nasıl düşündüğü ve fikirlerinin acaba değişip değişmediğine bakmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde anketler bu konuyla ilgili yayınlandı Avrupalılar tarafından ve Polonya ve Romanya'da halkın %60-65'i Türkiye'nin bu birliğe katılmasına karşı çıktığını bildirdi. Bu arada Bulgaristan, Polonya ve Romanya halkı da Türkiye'de milli paranın değer kaybetmesi ve temel malların ucuzlaması üzerine her gün bu ülkeye giderek ihtiyaç duyduğu malları bu ülkeden alıyor. Dikkat çeken ve düşündürücü olan bir noktada bundan 10 yıl önce bu bölgedeki hükümetlerin ve milletlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması lehinde sunum yapmış olmalarıdır. Aynı zamanda Orta Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı çıkarken Avusturya, Almanya, Fransa ve Danimarka'nın önemli bir kesimi de Türkiye'nin birliğe katılmasına karşı çıkıyor değerli dinleyicilerimiz. Buradan yola çıkarak bu kısa girişten hareketle uzman konuğumuza bağlandık. Bu konuda uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Şerifi. Şimdi kısaca da girişte ifade ettim Sayın Şerifi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Avrupa'nın bazı ülkeleri Türkiye'nin bu birliğe üye olmasına karşı değildi. Ancak şimdi gün geçtikçe ve aslında yani zaman ilerledikçe bu bölgenin halkı da Türkiye'nin bu birliğe üye olmasını istemiyor. Şimdi bunun temelde birkaç nedeni olabilir ve aslında bu nedenler daha fazla bir detaya ve açıklamaya ihtiyacı olabilir. Biz bu tepkiyi, bu tür davranışı Avrupa halkından gelen bu tepkiyi nasıl analiz etmeliyiz efendim?
Evet, siz dediğiniz gibi değil. Yani Avrupalılar şimdi daha çetmişenlikler. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkırlar daha çok kesmişsiniz be. Bu da gaydir bölgede, yani hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da düşen siyasetlere, Türkiye'nin bölge siyasetleri ve dünya siyasetlerinde necə müdaxiləsinə, həm də Avropada gedən siyasi cərəyanlara. Bunların hamısının təsiri var bir-birində. Əvvəl bunu qeyd etmək lazımdır ki, Avropalılar əsasən Avropa Birliyinin bir Hristiyan klubu görürlər. Orada başqa dinə aid olanları istəmirlər. Onlar hər halda özlərin layiq sansalar da, dünyəvi hükumət sansalar da, özlərində dini dəyərlərə önəm vermədiklərini bildirsələr də, amma işə gələndə, yəni yapıda onlar siyasətlərində buna daha önəm verirlər və demək olar ki, Avropa Birliyinin Hristiyan klubundan əlavə hətta bir katolik klubu bilirlər. Yəni ortodoksları, rusları hətta buna üyə olmaqdan mane olurlar. Qoymurlar ruslar buna üyə olsun. Və daha çox hətta məsələn Polonyanın Sovetlər dağılanda ilk öncə onu qəbul elədilər onların katolik olduqlarına üçün çox daha. Vəli meyilləri yoxdur. Ruslar bu birliğe üye olalar. Bakmayarak ki Rusların Avrupa Birliği'ne üye olmakları Avrupa Birliği'nin daha dünyada Amerika'dan da üstün olmağına sebep olabilir. Çünkü hem onun cemiyetlerden hem yeraltı yerüstü kaynakları ve hem qara vüs'əti yani yeryüzünde torpaq bakımından bir böyük imkan yaradar Avrupa'ya ki, Avrupa torpaq deyindi, onun yeraltı yerüstü qaynaqları da yoxdur, nəft, qaz, müxtəlif dəmirlər, o cümlədən mis, qızıl və dəmir və başqa yerdən yer altında və yer üstündə olan təbii qaynaqlar, bunlar hamısı Avrupa'ya gücünə güc qatar, amma Rusiyanın üye olmağını istəmirlər əslində və dəfələrlə Rusiya yoxunlaşıb Avropaya və onu demək olar ki, rədd ediblər. Ən sonu Avropanın müştərək evimiz adında keçmiş Sovetin son sədrinin önərdicəsini, yəni zalı qaytardılar. Ona görə demək olar ki, Avropalılarda Avropa Birliği'nin bir katolik klubu görürler ve hatta İngiltere ki bunların içinde tek ölçeydi ki o protestan idiler ve katolikçi öldüler, onlar da ayrıldılar. Böyle bir şəraitdə onların bir Müslüman ölkəsin bu birliğe koşmaları çok garip görülür. Yani əvvəldən də çoxları bu fikirdə idilər ki, siyasi analistlər ki, Türkiyənin bu yolda çabaları hədərə gedəcək. Yəni 30 il 40 il bundan qabaqdan bu çabalar var və həməşə də Türkiyənin üyə olmağından, yəni necə deyərlər, əlləri ilə itələyib ayaqları ilə çəkmək kimi bir şey olur. Bir tərəfdən ələni ya aşkarda gizlində dilə gətirirlər ki, biz heç vaxt Türkiyəni özümüzə qoşmayacaq. Amma hər halda onların tam rəddə cavab vermirlər. Yəni, bir mənaya Türkiyənin Avropa Birliyinə olan rəğbətin və ətəşin görüb, onu demək olar 50 ildir ki, qapıda bəşlədirlər və hər zaman Türkiyə onların ehtiyacı oldu, Türkiyənin faydalansınlar bölgə siyasətlərində Türkiyəni özləri ilə göz yanlarına təhsinlər, ondan bir başa kimin bəzən də faydalanıblar, xüsusən keçmişdə. O vaxtlar Türkiyə deyilər, hə, sən üz veriyəcək yox və daha bu ümidlə ondan su istehmal edirlər də əslində. Bəs Avropalıların demək olar ki, Türkiyəni Avropa Birliyinə istədikləri çox inandırıcı görsənmirdi və əlanda görsənmir.
Ve her halde Türkiye'nin bakışı buna biraz farklıdır. Hükümetlerin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri çerçevesinde özellikle Türkiye'nin bu birliğe üyeliği konusu ile ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü sunduk. Önümüzdeki günlerde röportajlarımızda bu konuya yine değineceğiz Sayın Şerif ile. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.arsuday.arsutemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kayhan gazetesi Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir ankete göre Amerika'da yeni kuşağın İsrail'in yok olmasını istediğini gösterdiğini, BBC editörünün de Siyonist rejimin açıklamalarını alaya aldığını, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın ülkenin 150 büyük sanayi kompleksinde nükleer sanayinin kullanıldığını söylediğini belirtiyor. Rüzgar gazetesi, İran ve Kuveyt arasında yeni bir dönemin başladığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt ziyaretinin devamında pazar günü Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşhal El Ahmet El Cabir'e sabah ile görüştü. Dışişleri Bakanı bu görüşmede merhum Kuveyt emirinin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i İran milleti ve hükümetinin başsağlığı ve taziyelerini ileterek bu ülkenin yeni emirinin seçilmesini kutladı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt'e desteğine vurgu yaptı. Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde daha da güçleneceğini umduğunu ifade etti. Kuveyt'in yeni emiri Meşhal El Ahmet El Cabir El Sabah'da, İslam İnkılabı rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na selamlarını ileterek İran İslam Cumhuriyeti'nin taziye ve sempati mesajını takdir edip, Dışişleri Bakanı ve Kuveyt hükümetinin diğer üyelerini ilişkilerin çok yönlü girişimini daha hızlı bir şekilde sürdürmekle görevlendirildiğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi İran İslami Şura Meclis Başkanı'nın Cezayirli mevkidaşı ile Gazze'deki son gelişmeleri ele aldığını, Amerikan Başkan Yardımcısı Harris'in Gazze Savaşı'nda farklı oyun oynadığını, Putin'in, Kremlin'in makro ve mikro hedeflerinin altını çizdiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise Hamas yetkilisi Halil el-Hayye'den nakden kimsenin Hamas'sız bir Gazze'yi düşünmemesi gerektiğini belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze'de İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini belirtti. Hayye, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri bulundu. Kapsamlı ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini istiyoruz. Sonra esirler meselesini görüşürüz. Gazze'de ertesi gün zaferimizdir. Her kim Hamas'tan sonrasını düşünüyorsa hayal görüyordur. Mukaddesatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız. Hamas, Gazze'de İsrail'e karşı aylarca direnecek kapasiteye sahiptir. Direnişin iyi durumda ve kararlı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Halkımız teslim olma bayrağını asla kaldırmayacak, topraklarında kalıp direnişe sahip çıkacak. Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir. Yönetimine de halkımız karar verir. Gazze'nin geleceği Kudüs'ün ve tüm Filistin'in geleceğine bağlıdır. Biz Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz.
Kudüs gazetesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili tüm ülkelerden İran ile işbirliği yapmasını istemesi, Amerikalı generallerin Biden hükümetini uyarması ve Gazze Savaşı'nda ateşkes için görüşmelerin başlanmasına vurgu yapılmasını belirtiyor. İtilat gazetesi ise Hamas liderlerinden Usame Hamdan'ın Siyonist esirlerin Netanyahu'nun macera perestliğine kurban gidebileceklerini belirttiği haberde şunları okuyoruz.
Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. İsrail güçlerinin Hamas'ın elindeki 3 İsrailli esiri yanlışlıkla öldürmesine değinen ve esir ailelerine seslenen Hamdan, Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz dedi. Hamdan, İsrail esirlerin öldürmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler, ordunun yenilgiden yenilgiye, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de kendi oluşturdukları bataklığa gittikçe daha çok saplandıklarını gösteriyor diye konuştu. Hamas, İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceklerini bildirdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas, halkımıza karşı saldırılar tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecini açmayacağı yönündeki tutumunu teyit ediyor ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Hamas'ın söz konusu tutumunu tüm arabuluculara ilettiği aktarıldı. Hamdan, İsrail esirleri ancak savaş sona erdikten sonra ve Filistinlerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla canlı kurtarılabileceğini yineledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parslı'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parslı'da yayınlarını canlı olarak ve her şeyden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parslı'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarını sizlere aktaracağız.
Amerika'nın Gazze'deki ateşkese karşı çıkması ile ilgili açıklama.
Amerikan medyasında Rusya'ya karşı politikaların sonuçları hakkında uyarıların artması.
Biden'in İsrail'e silah gönderme yönündeki yasa dışı eylemi.
Amerika'da Filistinleri destekleyenlere yönelik baskıların yoğunlaşması.
Ve Los Angeles ve New York'taki evsizler sorununun büyümesi.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Gazze Savaşı'nda küresel çapta avcı ile ateşkes talebine rağmen Siyonist rejimin stratejik ve koşulsuz müttefiki olan Amerika bu isteğe karşı çıktı. Üstelik korsan rejime çeşitli silah ve askeri teçhizat göndererek Gazze'deki kanlı savaşın ateşini körüklemeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News'a verdiği röportajda Gazze Savaşı'nda ateşkese karşı çıkmasının nedenlerinden birini şöyle açıklamıştı. Bu noktada Hamas'ın ayakta, aktif ve zarar görmeden 7 Ekim'i tekrar etme niyetini açıkladığı bir dönemde ateşkesten bahsetmemiz yalnızca sorunu daha da derinleştirecektir. Bilindiği üzere Amerika son günlerde acil ateşkes istenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını veto etti. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Washington'un Gazze Savaşı'nda ateşkese karşı çıkmasını haklı çıkarma bahanelerinin temelsizliği yaşanan gerçeklerle somut şekilde görülüyor. Blinken bunun temel nedenlerinin Hamas'ın mevcut savaşta hayatına devam etmesi olduğunu belirtti.
Şimdi sorulması gereken soru şu ki, Siyonist rejim Gazze halkından binlercesini öldürdüğü ve 2 ayı aşkın süredir devam eden savaşta hala Hamas'ı yenemediği veya onu yok edemediği ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da bunu itiraf ettiği bir ortamda mevcut stratejiyle yani Gazze şeridini geniş çapta bombalamak ve bölgenin mazlum halkını Amerikan bombalarıyla yok etmekle bu hedefe nasıl ulaşabilir? Acaba Tel Aviv'in iddiasına göre Gazze'nin altındaki yüzlerce kilometrede konuşlanan Hamas ve diğer direniş gruplarının mücadelecileri, okullar, hastaneler, camiler, hatta kiliselerin bombalanması ile yok edilecekler mi? Aslında Biden yönetimi Siyonist rejimin Gazze'de Filistin direniş gruplarına karşı taktik ve yöntemlerini işlevsiz ve Gazze halkı için feci sonuçların hakkında farkında olmasına rağmen sırf korsan rejime verdiği sorgusuz sualsiz destek nedeniyle onaylıyor. Biden her zaman Siyonist rejimi savunarak bu rejimin kendini savunma hakkına sahip olduğunu iddia etti.
Son zamanlarda Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant bir röportajında Gazze Savaşı'nın şimdiki yoğunluğu ile en az 2 ay daha süreceğini, ardından Hamas gruplarını yok etmek için temizlik operasyonunun başlayacağını duyurdu. Bu açıklamalar tüm küresel baskılara rağmen Amerika'nın korsan rejime verdiği geniş siyasi ve askeri destekler nedeniyle bu rejimin üst düzey yetkililere Gazze'ye karşı saldırılarının devamını vurgularken bu bağlamda hatta güvenli olarak ilan ettikleri bölgeleri bile bombalamaya devam edeceklerini gösteriyor. Şimdiye dek çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 18 bin Filistinli Siyonist rejimin saldırıları sonucu şehit olmuştur. Burada önemli olan konu Siyonist rejimin askeri saldırılarının sürmesinde Amerika'nın askeri destekleridir. Washington Post gazetesinin haberine göre Kongre'ye sunulan raporda tüm Amerika tarafından sağlanan en az 22 bin akıllı ve normal bomba Siyonist rejim tarafından Gazze'ye atılmıştır. Ayrıca aynı süre zarfında Amerika aralarında 2000 poundluk siper kırıcı bombalar ve 50 bin aşkın 155 milimetrelik top mermisi olmak üzere en az 15 bin bombayı Siyonist rejime hibe etmiştir. Çelişki olan konu ise Amerika'nın geçen yıl kentsel alanlarda patlayıcı silah kullanımının kontrolüne ilişkin küresel bir bildiriyi de desteklemesidir.
Fakat tüm bunlara rağmen önemli olan konu korsan rejim İsrail'in Gazze'deki suç eylemlerini ifşa etme ve meşrulaştırma yönündeki iddialarına ve propaganda savaşına rağmen bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanmış olmasıdır. Bu konuyu Amerikalı siyasiler de itiraf ediyor. Amerikalı Senatör Bernie Sanders, Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı savaşa giremeyeceğini ve Filistin halkının yaşamına verilen şahit olduğumuz korkunç hasarlara değinmesinin yanı sıra şunları kaydetti. İsrail, dünya düşüncelerinin savaşında bu duruma karşı yenilmektedir.
Tahran Radyosu.
Amerikalı MSNBC haberkallarında yer alan bir makalede Amerikan Başkanı'nın Rusya'ya yaklaşımı Amerika'nın güvenirliğinin ölüm çanı olabileceği vurgulandı. Amerikalı MSNBC haber kanalı pazar günü yayınlanan makalesinde Ukrayna'da Rusya'ya karşı yürütülen savaşın ortasında Joe Biden'in yaklaşımını pasiflik olarak tanımlarken bu pasifliğin Amerika'nın güvenirliğinin ölüm çanını çalabileceğini belirtti. Bu haber kanalına göre Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha küresel ilgisi odağı haline getirdi ve Batı'yı da diplomatik karmaşaya da sürükledi.
Associated Press Perşembe günü aynı konuyla ilgili bir raporunda Biden'ın niyetine atıfta bulunarak şunları yazdı. Beyaz Saray, Kiev'i topraklarının bir kısmını kaybetmeye teslim ederek Moskova'yı yatıştırabilir. Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi ve bu yasama organının istihbarat komitesi üyesi Mick Quigley, bu ayın başlarında Rusya'nın yeteneklerinin modern bir yıldırım saldırısına eşdeğer olduğu ve Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırısının çok daha felaket boyutunda olacağı konusunda uyarıda bulundu. Bölge uzmanları ve Ukrayna ordusunun üst düzey yetkilileri New York Times'a verdikleri röportajda böylesi olası bir saldırının kabus senaryosunu şöyle anlattı. Çatışmanın ilk saatlerinde Rus kara ve hava kuvvetleri Ukrayna'nın savunmasını yok edecek. Bu sonuçlara değinen MSNBC bu koşulların sonuçlarını küresel güvenlik açısından yıkıcı olarak tanımlayarak şu ifadeleri yer verdi. Bu çatışma milyonlarca Ukraynalıyı yerinden edecek ve Avrupa'da bir insani felaket yaratacak ve NATO üyelerinin sınırlarında yeni bir mülteci krizi ortaya çıkacak. Böyle bir kriz Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırır ve Atlantik'in her iki yakasında ülkeleri birbirine düşürür.
Amerikan yönetimi barbar İsrail rejimine içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı yapılan yazılı açıklamada da İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
İsrail'in 13.981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nca Kongre'nin onayından geçmeden acil durum hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi. Amerika'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü ifade edilen açıklamada söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.
Amerika Siyonist rejimin ana destekçisi olarak Gazze Savaşı sırasında bu rejime yalnızca kapsamlı siyasi ve askeri destek sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Filistinlilere destekleyenlere ve korsan rejimin cinayetlerine eleştirenlere yönelik baskıyı da artırdı. Bu bağlamda Filistin'e destek verenler özellikle üniversitelerde her türlü baskı ve tehdit ile karşı karşıya kalıyor ve sürekli olarak işlerini kaybetme, işten atılma ve istifaya zorlanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Nitekim Kongre'nin Eğitim ve İş Gücü Komitesi 5 Aralık'ta Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz McGill'i, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün rektörü Sally Kornbluth'u Siyonist rejimin cinayetlerine karşı düzenlenen protestolara karşı tutumlarıyla ilgili olarak açıklamada bulunmak için çağırdı. Bu eylem, Kongre'nin bazı Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin de Gazze şeridine desteklerini de ilan etme eylemlerine kınayan bir kararı kabul etmesinden sonra gerçekleştirildi. Söz konusu karara göre Amerikan Yüksek Öğretim Kurumları'nda Hamas, Hizbullah ve diğer direniş gruplarının terörizm iddiasıyla desteklenmesi kınanıyor.
Her ne kadar söz konusu kararın hukuki açıdan bağlayıcılığı olmasa ve sadece sembolik bir tedbir olduğu ifade edilse de Amerikan üniversite rektörlerinin sorgulanması eylemi bu iddianın tam tersini gösterirken aynı zamanda içeriğinin Amerikan üniversitelerinde uygulandığını kanıtlıyor. Kongrenin çağrısı üzerine Filistin'deki mazlum halkı destekleyenlerin bu üniversitenin kampüsünde düzenlediği gösterinin ardından Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz McGill kongreye çağrıldı. Fakat halk gösterisine kanamadığı için pazartesi günü uygulanan baskılar ve tehditler nedeniyle görevinden istifa etti. Pennsylvania Üniversitesi'nin öğrencileri daha önce Siyonist rejimin cinayetlerine tepki göstererek Gazze şeridinde sivillerin öldürülmesine son verilmesini istemişti. Liz McGill bu üniversitede barışçıl bir protesto düzenlediği için İsrail'in destekçileri tarafından geniş çapta eleştirildi.
Bir başka olayda ise Harvard Üniversitesi'nden 4 öğrenci Gazze halkına destek vererek protesto mitinglerine katıldıkları için disiplin kuruluna çağrıldı. Harvard Üniversitesi bu üniversitede Filistin yanlısı gösterilerin de düzenlenmesine, üniversite öğrencilerinin normal faaliyetlerini engelleyen kabul edilemez bir davranış olarak nitelendirdi. Geçen ay Harvard Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestoya katılan öğrencilerin uyarılması bekleniyor. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden Biden yönetiminin Siyonist İsrail'i verdiği tüm desteklere rağmen Amerika'nın içinde ve halk ve seçkin insanlar arasında korsan rejimin Gazze'de işlediği cinayetlere rağmen muhalefetler artarken bir an önce ateşkesin sağlanması ve katliama son verilme talebi her geçen gün daha da artıyor. Bu bağlamda Amerikan üniversiteleri Filistin halkı ile Siyonist rejimin destekçileri arasındaki çatışmaya sahne olurken 7 Ekim'den Aksa Tufan Operasyonu ve İsrail'in Gazze saldırılarından sonraki haftalarda ise Siyonist rejime karşı mitinglerin merkezi haline geldi.
Bir yandan Filistinlere desteğin özellikle Amerikan üniversiteleri düzeyinde yayılması ve Siyonist rejimi mazlum Gazze halkına karşı suç eylemlerinin kanalması, diğer yandan özellikle de Amerikan Kongresi'nde ve üniversitelerin yönetim kademelerinde İsrail yanlısı çevre ve örgütlerin öğrencileri ve profesörleri korkutmaya, hatta Pennsylvania Üniversitesi rektörü olayında olduğu gibi onları okuldan atmakla tehdit etmeye yönelik eylemleri Batı'da, özellikle de Amerika'da ifade özgürlüğü konusunu bir kez daha sorguladı. Aslında Amerika dahil batılı ülkelerde ifade özgürlüğü ancak bu ülkenin kırmızı çizgileri veya Siyonist rejimi veya Holokost'a tam destek gibi sözde tabuları sorgulanmadığı sürece var olabilir. Bu konularda en ufak bir soruyu gündeme getirdikleri veya Filistinleri destekleyip İsrail'in suçlarını kınadıkları anda bu eylemleri yapanlara karşı en sert tedbirler alınıyor.
Amerika'da evsiz krizi giderek büyüyor. Amerikan İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçtiğimiz yıla göre ülkedeki evsizlerin sayısının 70.650 arttı, %12 artış gösterdi. Ocak 2023'te 650 bin civarında kişinin evsiz olduğu ifade edildi. Bunun kayıtlarının tutulduğu 2007'den bu yana en yüksek sayı olduğu vurgulandı. Evsizlik krizinin başlıca faktörleri arasında kiralardaki artışın ve koronavirüs salgınında yapılan yardımların kesilmesinin yer aldığı belirtildi.
Dünyanın en gelişmiş ve en büyük ülkelerinden biri olan Amerika, yıllardır evsizlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medya aracılığıyla en az bir kere bile olsun karşılaştığınız evsiz insanlara yardım videoları birçok insanı "neden bu kadar çok evsiz insan var?" diye düşündürmüştür. Aslında sebeplerine çokça aşina olduğumuz sonuçlar ileride Türkiye'de mi böyle olacak diye sorgulatabilir. Özellikle Amerika gibi büyük ülkelerde böyle evsiz insanların olması biraz garip kaçabilir. Adeta Amerika'nın kanayan bir yarası haline gelmiş bu sorun pek çok insan için merak konusudur. Günümüzdeki New York Belediye Başkanı Eric Adams bile bu konuyu bir kanser hücresine benzetmiş.
Medya bize her ne kadar Amerika'nın büyüyen ekonomisini gösterse de bu gelirin bütün topluma eşit olarak yayılması hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Özellikle New York gibi büyük eyaletlerde sıkça görülen bu evsizlik problemlerinin temel nedeni tahmin edebileceğiniz üzere ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılarken kira problemleriyle boğuşan evsiz insanlar günün sonunda maalesef ki evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Akıllara doğal olarak bir soru geliyor. Daha iyi bir işte çalışmaları mümkün değil miydi? Medyada gösterilen rüyaları süsleyen Amerika söylentisi de aslında koca bir yalandan ibaret. Orada yaşayan insanları ve büyük eyaletlerdeki kira, gıda ve sağlık ihtiyaçları fiyatını göz önüne alırsanız, ne kadar iyi bir maaş alsanız da, günün sonunda ihtiyaçlarımız da belirli bir oranda zamlanacaktır. Yani demek oluyor ki artan fiyatlar ve işsizlik nedeniyle çoğu insan sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor.
2005 yılında Amerikan nüfusunun yaklaşık %13,3'ü yani 38.231.521 kişi yoksulluk içinde yaşıyordu. Gitgide artan bu sayılar aslında Amerika'nın çarpıcı gerçeğini yüzümüze vurmakta. En çok evsiz barındıran eyaletin başını Kaliforniya çekiyor. Sırasıyla 10 bin kişi başına düşen evsizlik oranı Kaliforniya'da %43,8, Vermont'ta %43,0, Oregon'da %42,2, New York'ta %37,4, Washington'da ise %32,6. Normalde evsiz insanların çoğunlukla New York'ta olduğu sanılsa da aslında büyük bir çoğunluğu Kaliforniya'da bulunuyor. Bunun sebebi ise Kaliforniya'daki kira fiyatları evsiz kalmadan önce aylık yaklaşık olarak $960 kazanan insanlar Kaliforniya'da artan kira fiyatları sebebiyle bu fiyatın hemen hemen 3 katını ödemeleri istendiğinde bunu karşılayamamışlar. Ortalama kira fiyatlarının $1,700 ila $2,000 olması burada haliyle çok fazla evsiz insan bulunmasına neden olmuş.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarapçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehlibeyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur: "Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir." Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini hakikatleri aşikar etmek ve o Hazret'in gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız: "Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun." Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur." İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur: "Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların." Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur." Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.